Ayrım 19.
Onu cezaevi kapılarına getiren bu ilkel bağdan kurtarmak gerek. Güvenlikte ülke içinde din döküp sert kendini kurtarmaya bakan herifin ne işi var burada? Kalktı yavaşça. Denetim masasına yaklaştı. Kendisine yolunu açan birkaç tanıdık görüşmecinin önü sıra dikildi masanın karşısına. Kimliğiyle birlikte koğuş numarasını, Levent'in adını verdi. Assubay'ın uzattığı görüşme kartını alıp çekildi, beklemeye başladı. Levent de bilmeli mi bunu? İlyas abiye söylesen mi? Umursamaz belki de. Koridordan çıkıp gardiyan erlerin yanı sıra bahçede yürümeye başladıklarında çözümsüz hiçbir şey kalmamış gibiydi içinde. Herkesin yazgısını çizecek. Asılmak Levent'in sorunu. Biz de kendi kararımızı verelim İlyas Tartan gibi. Hayır, biz sağlıklı olmak zorundayız. Nasıl bir şey sağlıklı olmak? Sen yaratacaksın koşullarını. Cehennem ateşinden geçiriyorlar Türkiye'yi. Kafamızı önce düşlerden arındırmamız gerek. Acılıkla uyandın mı, boşluğa bırakıp betona çakılsan da kara kargalar sürü sürü tependi. Bir güneşe bak, Eylül mavisindeki güneşe, bir de şu yolumuzu kesen bodur kışla yapılarına. Yanlışlarını da yinelemeyeceğim artık Levent'ciğim, söz senin. Kapıda iki yanı bekleyen gardiyanlar arasından geçip görüş yerlerine uzanan koridorun başında duraladılar. Bugüne dek kim bilir kaç kez yinelenmiş işlemler bitip de görüşmeye giderken, derinden derine, bazen fısıltıya dönüşür gibi yankılanan sesler öyle bildik, öyle yakındı ki. Sürüp giden yüz akımız, kavganın kutsal soluması bu. Görüş yerinin kapısında çavuş duruyordu. Çekilip açtı kapıyı. Arkası dönüp nazif başını çevirdi şöyle bir. Gülşen'i görünce şaşaladı, dona kaldı. Camın ötesindeki karşı görüş yerinde olduğundan uzunmuş gibi boyu, geniş omuzlarıyla görkemli bir karaltı biçiminde Levent görünüvermesi öylece kalacaktı sanki. Gülşen'in gözleri Levent'teydi. Merhaba. Öndeki aygıttan gelen ses nasıl yabancılaşıyordu öyle. Dinliyorlar. Daha iyi, dinlesinler. Toparlanıp merhaba dedi, nazif de titredi titreyecek bir sesle. Gülşen sessizdi. Asıl şaşalayan Levent'ti belki de. İlk kez bir arada görüyordu bu iki insanı. Levent'in dudak kıvrımında beliren, sinsi gülümsemeden paylarına düşenin tedirginliğinde suskun kalmış gibiydiler ikisi de. Gülşen'in ağırlığını yeni algılamaya başlamıştı nazif. Ne diyecekti şimdi? Avukatın söylediklerini yineleyebilir miydi bu kadının yanında? Bir anlam verememişti önce. Doktor Gülşen'in niye geldiğinin ayrımına vardı birden. Asıl şimdi konuşmam gerek. Oğlunun ölümünü önleyebileceğimiz bir günde sınavdan geçeceksin doktor hanım. Bugün kendim için değil, bir türlü uyanamadığınız düşler uğruna özveri beklediğiniz oğlum için karşındayım. Kuşkum yok, sen çoktan taş bastın yüreğine. Ben alışkınım hayınlığa, yapamıyorum. Nasılsın? Ne soruyor bu adam gibi yarı alaylı gülümseyerek baktı Levent. İyiyim dedi, sizler nasılsınız? Sizler sözcüğü nazif ve Gülşen'in şu andaki görünümleriyle sesindeki alaycı tonu güçlendiriyordu. O da ayrımına varmış olmalıydı ki, sessiz, alaycı gülüşü tutamamış gibi daha da yayıldı yüzüne. Asacakları benim oğlum bu güzel adam işte. Yıllar önce Ankara'da okuduğunu unutmamak gerek diyen, bıyıkları terlememiş aynı alaycı olan bu. Yoksa çakıyormuş insan. Hangimiz çaktık? Annen mi, ben mi, asılmayı bekleyen sen mi? Okuduklarını, hayır, size okutulanları biraz olsun unutman gerek artık oğlum. Törenle asılman ne kazandıracak sanıyorsun? Bu bir avuç yeryüzü, payına düşen o kadar çok şeyle, öyle güzelliklerle dolu ki. Boğazında kuruluk vardı. Şu karşıda dikili duran adamın alaycı gülümsemesini nasıl aşacaktı, hem de şu kadının önünde. Avukatlarla uzun konuştuk dedi. Çatallıydı. Önleyemediği bir kısıklık vardı sesinde. Derince bir solumadan sonra, bak oğlum diye aldı gene. Bugün son gün. Biliyorsun dilekçeyle başvurmazsak bütün kapılar kapanıyor. Duraladı gene. Dudağındaki alaycı kıvrım düzelmiş, camın ardından taş gibi kımıltısız bakan karşıdaki adamı tanıyor muydu? Bir ülkeye kapıldı kapılacaktı, toparlandı. Senin vermene de gerek yok, istemiyor olabilirsin bu koşullarda. Durdu, açıklama gereği duymuştu. Aynı çekingenlikle yineledi hemen. Dilekçe vermiş görünmek istemiyor olabilirsin. Birbirlerinden çekiniyor olabilirler demişti avukat. Çözümünü bize bıraksın diyor avukatlar. Hiçbir şeyine karışmadım bugüne dek. Beni suçlayabilirsin. Ama oğlumsun sen benim. Tutamamıştı. Dudakları titriyordu. Hışkırığını güçlükle bastırırken şaşırdı. Ağlayabilecekti demek. Tam şu anda iyi de olmuştu. Aldı gene. İnandıkların içinde yaşaman, bir şeyler yapman gerekli değil mi? Sakladığın kişiler ölümüne seyirci kalabiliyorlarsa ne biçim arkadaş onlar? Saklamaya değmezler demek. Lütfen oğlum. Tam kıyısındasın uçurumun. 3-4 saatimiz var şurada. Seni itelemelerine boyun eğme. Katlandığın kadarı yeter. Biraz da kendini düşün. Kekeleyecekti. Aklında önceden sıraladığı tümcelerden yarısını unutmuştu. Etkili konuşmuştu gene de. Son tümce batıcı mıydı? Açıklama gereği duymuş gibi ekledi. İnandıkların içinde zorunlu bu. Şimdi olmuştu. Sustu. Başka ne diyecekti? Sessizlik uzadıkça artan umutla Levent'teydi gözleri. Sen söyle bakalım. Levent'in gülümseyerek annesine yönelttiği bu açık alaylı sözle sarsılır gibi oldu Nazif. Sadece seyrediyor bu çocuk. Öc mü alıyor bizden? Sizi dinliyorum dedi Gülşen katı kesin bir vurgulamayla. Sustu. Suskun boşlukta zaman kayıp gidiyordu. Bir iki dakika sonra tamam diyecekler. Yaşamı boyu ilk kez yan yana gördüğü bu iki insan Levent'e dürbünün ters yanından bakılan iki minik yaratık gibi camın ötesinde çok uzaklarda görünüyordu. Biri konuşuyor, öteki susup duruyor. Bizi dinliyormuş. Böyle değil, yakınımda olmalısın sen. Kızgınlıkla bakma bana. Seni çok sevdim anneciğim. Birilerini öldürürken de seviyordum seni. Ölümü göze almanın, gereğinde dostça karşılamanın coşkululuğu var. Bunu senin bilmemen olmaz. Yitirirsen benden ne kalır? Boyun eğmenden mi korktun? Ne işin var bu adamın yanında senin? Uzun yıllar boyu bana söylemediklerini de biliyorum. Yüreğimizdeki par par ışığı bu zavallının soluğu söndürebilecek olsa çoktan kararırdı içimiz. Kovayım diye mi getirdin? Bu senin işin. Çocuk edinmişsin böyle birinden. Neyin benziyor bu adama benim? Ölümü düşünmüyorum bile. Daha vakit ver. Bakarsın yıkılıverir bu duvarlar. Delinir bir yerinden. Yaşamaktan korkanlar içindir ölüm. İlmeye giden bir iki basamağı göze alamıyorsan sen de sıradan birileri gibi bütün pisliklere katlanacaksın. Hani devrimciydin? Seni seviyorum anneciğim. Yurda günlerdi. Çoraplarım yırtıldı. Getirdiğin pijamayı da bir giyişte patlatıverdim. Kilo da almadık ya. Ne uzun 5 dakika bu. Bitse de gitseniz artık. Vakit tamam. Çıkacaklardı. Nazif umutsuzca kekeler gibi bir şey demedin dedi sönük bir sesle. Ardındaki kapıya dönerken soğukça baktı Levent. Annemle konuşursunuz dedi. Çıktı. Annesiyle mi konuşuruz? Doktor Gülşen çoktan dönüp çıkmıştı görüşlerinden. Nazif koridorda içindeki değerli bir yanını koparıp atmışlardı, dengesini arıyormuş gibi güçlükle yürüyüp bahçeye çıktığında karşıda birikmiş görüşmecilerin biraz uzağında dikilmiş duruyordu Doktor Gülşen. Gardiyan erlerle birlikte kapıya doğru yürürlerken de kıyıdan tek başına yürümeye başladı. Bu kadınla mı konuşacaktı Nazif? Bu iş bitmişti. Güneş çevrene iniyordu. Asacaklar Levent'i. Beni bekliyorlar. Ne diyeceğim avukatlara? Bu kadınla konuşsunlar. Öyle istiyor oğlumuz. Koridora girip de kimliğini almak için masaya yaklaşırken dalgın, umarsızdı. Bezgindi de. Kalabalıktan sıyrılıp kaçmak, bir yerlerde tek başına dolanıp durmak geliyordu içinden. Cezaevi kapısından yorgunlukla yola çıktığında kararlıydı. Akşam uçağıyla dönmeliydi Ankara'ya, evine çekilmeliydi. Avukatlara telefon ederdi. Minibüsler dolu dolu geçiyordu. Takside bulunmaz buralarda. Bir dakika. Tanıdık bir sesin çarpıntısıyla döndü. Evet, Doktor Gülşen'di. Gözleri Nazif'te yaklaşıp durdu yanında. Öylece baktı bir süre. Çok acı çekiyorsun dedi. Gereksiz oysa. Ne durumu, ne söylenen şeyleri daha algılayamamıştı Nazif. Gereksiz mi? Ne demeliydi bu kadına? Kalmadı, aynı donuk bakışla sürdürdü Doktor Gülşen. Bir gizli açıklayacağım sana. Bastırmak ister gibi durup baktı bir süre. Katlanmana gerek yok dedi. Sana göre değil bu acılar. Gene öylece baktı, ekledi yavaşça. Haklıydın kuşkularında. Babası sen değilsin Levent'in. Müslim'in oğluydu o. Acı bir alayla tamamladı. Bir gençlik günahını bağışlarsın artık. İşe de yaradı. Seni acılardan kurtarıyor. Hoşça kal. Döndü. Yol kıyısından yürüdü. Yavaşlayıp duran bir minibüse binip gitti. Toz duman içinde uzaklaşan minibüse bakıp kalmıştı Nazif. Yalnız dinsiz değil, sağırdı da. Görmüyor, duymuyordu sanki. Yeni bir düzen kurma uğraşıyla birden dağılmıştı her şey. Allak bullaktı. Toparlanmaya çalıştı, başaramıyordu. Ne demişti bu kadın? Levent benim çocuğum değil mi? Öyle dedi. Levent de biliyordu bunu. Sen bilmiyor muydun? Güneş indi inecek çevrene. Gün bitti. Avukatlara öyle diyeceğim ben de. Benim oğlum değilmiş bu çocuk diyeceğim. Gerek yok yardımcı olmanıza. Sevinsene. Başkasının çocuğuna sıcaklar. Sen kurtuldun. Hiçbir şeyi kımıldatamıyordu. Kas katıydı içi. Yaslanacak bir yere bakındı yoktu. Minibüsler yol boyu koşuşup duruyorlardı. 24 Nisan 87 Osman Bey, 5 Ekim 89. Bodrum Türk Bükü Eda Motel. Kitabın sonu.